Mantıkuttayr 14. ayrım, sayfa 131. Eğer o gerçekten bana aşık olsaydı, burada başının kesilmesini seçerdi. Başı canandan daha değerli olan kimsenin aşk iddiasında bulunması abestir. Eğer o benden başının kesilmesini isteseydi, padişah kendi makamından kalkardı. Padişah onun huzurunda beline kemer bağlar ve kapısının önündeki yoksul olurdu. Lakin onun aşk hakkında boş bir iddiası vardı. Bu yüzden hemen başı kesilmelidir. Kim bana aşık olur da baş kaygısına düşerse, bu sadece boş bir iddia olur. Bu olayı her nursuzun bizim aşkımızla ilgili olarak yalan iddiada bulunmaması için aktardım. Başka bir kuş Hüttüt'e dedi ki, nefsim bana düşmandır. Nasıl yol gidebilirim? Nefsim yol kesicim olmuş. Köpek Tefis hiçbir zaman sözümü dinlemedi. Elinden canımı nasıl kurtaracağımı bilmiyorum. Sahradaki kurt bile benimle aşina olmuşken bu egoist köpek bir türlü benimle aşina olmadı. Bu vefasızın elinde şaşırıp kalmışım. Acaba neden tanıdıklarına saldırıyor? Hüttüt kendisine dedi ki, ey köpek nefsin aldattığı kuş. Köpek nefsin seni toprak gibi ayaklarının altına almış çiğniyor. Senin nefsin hem şaşı hem kör, hem köpek, hem tembel ve hem de kafirdir. Eğer biri seni yalandan överse, nefsin bundan hoşlanır ve parlamaya başlar. Yalandan bile böyle kabaran nefsin ıslah olması mümkün değildir. Hayatın başlangıcı çocukluk, gönülden habersizlik, gafillik yani tamamen hassüzsüzlüktür. Hayatın ortaları da tamamen hakikatten yabancı olmaktır. Gençlik zaten bir çeşit deliliktir. Hayatın son dönemi ise yaşlılıktır. Can yıpranır, beden aciz olup zayıflar. Cehaletle bezenmiş böyle bir ömürde köpek nefis nasıl ıslah olabilir? Hayatın başlangıcı son dönemine kadar gafillik olunca hasılımız hasılsızlık olur. Bu köpeğin dünyada birçok kulu vardır. Peki akıllı olan kimse köpeğe kulluk edebilir mi? Nefis ile yoldaş olmak hoş bir şey değildir. Zira nefsin ateş dolu bir cehennemdir. Bazen cehennemdeki yakıcı şehvet ateşidir, bazen de kibrin dondurucu soğuğudur. Cehennemin ateş ve soğukluk olmak üzere iki özelliği vardır. Bu yüzden de çekici ve güzeldir. Yüzbinlerce gönül gamdan öldü. Lakin bu kafir köpek bir an için bile olsun ölmüyor. Uzun ömürlü bir mezar kazıcısı vardı. Biri kendisine dedi ki, bir şey söyle. Sen mezarlıkta bir ömür boyunca mezar kazdın. Toprağın altında şaşılacak ne gördün? Mezar kazıcısı dedi ki, sana halimden şaşılacak bir şey söyleyeyim. 70 yıldır bu köpek nefsim mezar kazdığımı gördü. Bir saat bile ölmedi ve bir an bile Allah'a itaat edip emrini dinlemedi. Bir gece Abbas'e dedi ki, ey burada hazır bulunanlar, bu alem kafirlerle de olsa, sonra bunların hepsi küfürlerini terk edip sıdk ile imanı kabul etse, bu olası ve mümkündür. Ama 124 bin peygamber gelmesine rağmen bu kafir nefis ne bir an için Müslüman oldu, ne de ölüp bu alemden gitti. Bu mümkün olmadı. Halbuki diğeri mümkün olabilirdi. Bilmiyorum bu ikisi arasındaki farkın sebebi nedir? Biz hepimiz kafir nefsin hükmü altındayız. İçimizde kafir yetiştiriyoruz. Ferman dinlemeyen nefis işte böyle bir kafirdir. Onu öldürmek nasıl kolay olabilir? Bu nefis iki yoldan hayatını devam ettirir. Bu yüzden eğer mahvolursa şaşırma. Gönül bu memleketin tek sabit süvarisidir. Bu köpek nefis de gece gündüz onun nedimidir. Süvari atı koşturttukça köpek de av için onun peşi sıra koşar. Gönül cananın dergahında elde ettiği şeyleri nefis hemen gönülden kapar. Bu köpeği yiğitçe bağlayabilen kimse her iki alemde de aslanı kementle bağlamış demektir. Bu köpeği kendisine zebun kılan kimsenin ayakkabı tozunu bile kimse göremez. Kim bu köpeği sağlam iplerle bağlarsa, onun toprağı başkalarının kanından yeğdir. Yol piri, sufi yırkasına bürünmüş gidiyordu. Aniden padişah kendisini gördü. Padişah dedi ki, ey sufi yırkası giymiş, ben mi iyiyim yoksa sen mi? Pir dedi ki, ey hakikatten haberi olmayan, sus. Bizim kendimizi övmemiz doğru değil. Çünkü hakikatten habersiz olanlar ancak kendilerini överler. Ancak bunu söylemen farz oldu. Şüphesiz benim gibi biri, senin gibi yüzbinlercesinden yeğdir. Zira canın din zevkini tatmamış. Nefsin de seni kendisine eşek edinmiştir. Ey emir! O şu anda senin üstüne binmiş, sen de onun yükü altında esir olmuşsun. Başına dizgin geçirmiş, gece gündüz onun emriyle isteklerde bulunuyorsun. Ey kimsesiz zavallı! O ne emrederse ister istemez sadece onun isteklerini yerine getiriyorsun. Lakin ben din zevkini tatmışım ve köpek nefside kendimi eşek edinmişim. Nefsimi eşeğim kılınca üstüne bindim, köpek nefis senin üstüne binmiş, ben de köpek nefsin üstüne. Dolayısıyla eşeğim olan nefsim senin üstüne bindiğinden benim gibi birisi senin gibi birisinden yüz binlerce defa daha üstündür. Ey köpek nefsini hoş tutan! Nefsin senin içine şehvet ateşi düşürmüştür. O şehvet ateşi gönlünde, bedeninde ve canında kudretini alıp seni haysiyetsizleştirdi. Göz kararması, kulağın işitmemesi, ihtiyarlık, akıl noksanlığı, düşünce zayıflığı, bunlar ve bunlar gibi yüzlerce şey ölüm emirinin, parantez içinde Azrail, askerleri ve köleleridir. Gece gündüz durmadan askerler gelir ve sanki arkamızda emirimiz geliyor derler. Her taraftan askerler gelmeye başladığı zaman hem sen hem de nefsin yolda kalırsınız. Köpek nefsinle çok güzel günler geçirdin. Onun işaretiyle meclisler kurdun. Ayağın nefsin işret meclisine bağlandı, onun kudret eli altına girdin. Ama bu ölüm askerleri geldi mi, sen köpek nefsinden ayrı düşersin, köpek nefsin de senden. Burada birbirinizden ayrılırsanız, ayrılık derdine müptela olursunuz. Üzülme, burada birbirinizden ayrılırsanız da, cehennemde birlikte güzel vakit geçirirsiniz. İki tilki birbiriyle buluştu. İşret ettikten sonra birbirleriyle yaşamaya başladılar. Padişahın biri Zari ve Doğanı'yla ovada avlanırken bu iki tilkiyi birbirinden ayırdı. Dişi tilki erkek olan tilkiden sordu. Ey sığınacak delik arayan, sonra nerede buluşacağız? Erkek tilki, eğer ömrümüz el verirse şehrin kürkçü dükkanında. Başka bir kuş Hütüt'e dedi. Kalp huzuruna erdiğim zaman iblis hemen gururla yolumu kesiyor. Benim ona gücüm ve kudretim yetmediği için gönlüm onun hilesinden perişan bir hale geliyor. Ondan kurtulmak ve mana şarabından içip gerçek hayata ermek için ne yapayım? Hütüt kendisine dedi ki, bu köpek nefis seninle birlikte oldukça iblis yanına gelmez ve senden kaçar. İblisin işveleri senin iblisliğinden kaynaklanır. İçindeki arzuların her biri bir iblistir. İçinde yeni bir arzu yeşerttin mi, sende yüzlerce iblis doğar vesselam. Bu dünya külhanı zindandır ve baştan başa şeytanın malı ve mülküdür. Hiç kimsenin seninle işi olmaması için onun malından mülkünden elini çek. Bir gafil çilekeş bir sufinin dergahına gitti ve ona iblisi bir hayli şikayet etti. Dedi ki, iblis şeytanlıkla yolumu kesti, hilekarlıkla dinimi mahvetti. Sufi dedi ki, ey değerli genç, senden önce iblis de buraya geldi. Senin elinden incinmişti ve senden şikayetçiydi. Senin zulmünden başına topraklar saçıyordu. Dedi ki, bütün dünya benim malım ve mülkümdür. Dünyaya düşman olan benim adamım değildir. Sen ona söyle, kendi yolundan gitsin ve benim dünyamda ne çeksin? O benim dünyama el atıyor. Ben de bu yüzden onun diniyle savaşıyorum. Kim benim malım ve mülkümden el çekerse benim de onunla işim olmaz vesselam. Değerli biri Maliki Dinar'a dedi ki, ben kendi vaziyetimi bilmiyorum. Sen nasılsın? Maliki Dinar dedi ki, Allah'ın sofrasında ekmeğimi yiyorum. Sonra da hep şeytanın emrine itaat ediyorum. Şeytanın senin de yolunu kesmiş ama sen bir la havle bile demiyorsun. Sen de Müslümanlıktan sadece bir ad kalmış. Dünyanın dertlerine gark olmuş, murdar olmuşsun. Toprak başına saçılsın. Eğer sana o zamanlar dünyayı terk et dediysem, şimdi dünyaya muhkem bir şekilde sarıl diyorum. Sahip olduğun her şeyi ona verdin. Hal böyleyken onun elinden nasıl kurtulabilirsin? Ey gafletinden hırs denizine gark olmuş. Neden geri kaldığını biliyor musun? Her iki alem matem elbisesine bürünmüş, yağmur gibi gözyaşı dökmekte, sense günahların içinde yüzmektesin. Dünya sevgisi imanın zevkini alıp götürür. Arzu ve hırs ise canını alıp yok eder. Dünya nedir ki? Hırs ve tamah yuvası, Firavun'dan ve Nemrut'tan geriye kalan şey. Bazen Karun onu kusup bırakır, bazen de Şeddat ona sıkıca yapışır. Allahu Teala adını Laşey koydu. Sense canla başla bu tuzakta baş aşağı sallanmaktasın. Ne zamana dek bu dünyanın zahmetini çekip duracaksın? Senin bu değersiz dünyadan nasibin bir leştir. Sana bu değersiz dünyadan bir zerre versinler diye gece gündüz sarhoş bir halde şaşırıp kalmışsın. Kim bu değersiz dünyanın bir zerresinden kaybolursa halkın içinde hakka giden erlerden olması imkansız olur. Bir an bile değersiz dünyanın tuzaklarına kapılan kimse ondan yüzlerce kere daha aşağı olur. Dünyanın işi nedir? Tamamen işsizliktir. İşsizlik nedir? Tamamen müptela olmaktır. Dünya alevlenmiş bir ateştir. Her an halktan başka bir grubu yakar. Eğer aslan gibi bir ersen, bu yakıcı ateş şiddetlendiğinde kaçarsın. Aslanlar gibi bu yakıcı ateşten göz yum. Yahut pervaneler gibi bu ateşin içine gir ve yan. Kim pervane gibi ateşperest olursa, mağrur ve sarhoş bir halde yanması evladır. Bu kadar ateş önünü ve arkanı sarmışken, bir yan bile yanmaman mümkün değil. Bir bak içinde sana yer var mı? Dikkat et ki böyle bir ateş canını yakmasın. Tacirin biri namazda şöyle diyordu. Allah'ım, bana merhamet et ve işlerimi yoluna koy. Meczubun biri onun bu sözlerini işitti ve kendisine dedi ki, Allah'ım ona rahmet etme. Sen tekebbüründen dünyaya sığmıyorsun. Her zaman ululanıyor ve gururlu bir halde yürüyüp duruyorsun. Gökleri yükselmiş bir evin var. Bu evin dört duvarını altınla bezemişsin. 10 tane kölen ve 10 tane cariyen var. Burada merhametin yeri nasıl olabilir? Kendine iyi bir bak. Sahip olduğun bütün bu şeylerin yanında bir de merhamet istiyorsun. Utan. Eğer sen de benim gibi bir parça ekmeğe sahip olsaydın, o zaman merhamet edilmeye layık olurdun. Malından ve mülkünden yüz çevirmedikçe bir an bile merhamet edilmeye layık olmazsın. Hemen şimdi bütün bunlardan yüz çevir ve erler gibi tüm bunlardan kurtul. Dini tam olan bir adam dedi ki, bir avuç hilekar adam öleceği zaman yüzlerini kıbleye dönerler. Halbuki o habersizlerin bundan önce hep oraya yüzlerini çevirmeleri gerekiyordu. Yaprağa dökülmüş ağaca dikmenin ne faydası var ki? Böylelerinin yüzünü kıbleye döndürmenin ne faydası var ki? Ölüm anında yüzü kıbleye dönen cenabet ölür. Sen ondan temizlik umma. Başka bir kuş Hüttüt'e dedi ki, ben altın aşığı bir kuşum. Bu sevgi bedenime kök salmış. Elimde gül gibi altınım olmadıkça gül gibi gülüp oturmama imkan yok. Dünya ve altın sevgisi beni davaları sürükledi ve hayatımı anlamsız kıldı. Hüttüt kendisine dedi ki, ey surete dalıp hayretler içinde kalmış kuş. Senin gönlünde sabah sıfatı gizlenmiş. Gece ve gündüz, gündüz körü olup kalmışsın. Surete dalmakta karıncaya benziyorsun. Mana eri ol, surette kaybolma. Mana nedir? Suretin aslı nedir? Bir hiç. Altın suret itibariyle renge bürünmüş bir taştan ibarettir. Sen de çocuklar gibi renge takılıp kalmışsın. Altın seni Allah'a itaat etmekten alıkoyarsa puttur. Bu yüzden onu alıp toprağa at. Altın eğer bir yerde işine yarayacaksa o da devenin fercine kilit yapmaktır. Sen altınla kimseye ne yardım edebilirsin ne de muradına erersin. Sen eğer bir yoksala bir okça altın verirsen bu işinle bazen ona bazen de kendine kan kusturursun. Sen altına güvenerek insanlarla dost olmaya çalışırsan ateş gibi olan sırtın onların sırtlarının üstüne gelir. Halbuki dükkanının geliri yeni ay olmalı. Ne dükkanı? Sana canının kazancı gerek. Dükkanında bir kuruş kazanmak için tatlı canını ve değerli ömrünü yok ettin. Bütün her şeyini bir hiç uğruna elden vermişsin. Hal böyleyken nasıl her şeye gönül verebilirsin? Lakin ben sabrediyorum. Sonunda sender ağacında olduğun bir gün zaman altındaki merdiveni çekecektir. Dünya takılıp kaldığın bu kaç günde sahip olduğun her şey senin için yüzlerce şiddetli ateş olur. Ey aziz, sen dünyaya gark olmuşsun. Dine de gark ol. Dinini elden verme. Sen dünya işlerine dalmış ve aynı zamanda kurtuluş arıyorsun. Bulamayacağın için de içine bir velveledir düşer. Sahip olduğun her şeyi sadaka olarak ver. Çünkü Allah sevdiğiniz şeyleri fakirlere vermedikçe Allah'ın lütfuna nail olamazsınız diye buyurmaktadır. Var olanı her şeyi terk etmek lazım. Hatta eğer mümkünse canı bile terk etmek gerek. Canından el çekemezsen maldan, mülkten, şundan ve bundan da vazgeçemezsin. Yatağın bir çul parçası bile olsa bu da yolunu keser ve seni yoldan çıkarır. Ey hakkı bilen, o çul yatağı güzelce yak. Ne zamana kadar hem çulunu koruyacak hem de riyakarlık yapacaksın? Eğer korkudan bu çul yatağını burada yakmazsan, yarın büyük bir kilime sahip olmaktan kendini nasıl alacaksın? Nefsine aldananın ve nefsinin avı olanın vay haline. Böyle biri baştan ayağa her neyi varsa elden verir. Va kelimesi 2 harften ibarettir. Vav ve elif bu 2 harfi her zaman toprak ve kan kelimelerinde görürsün. Bak ki vav harfi hun, parantez içinde kan kelimesinin ortanca harfi, elif harfi de kak, parantez içinde toprak kelimesinin ortanca harfidir. Yeni derviş olmuş birinin az bir altını vardı. Bu altınını şeyhe göstermeyip sakladı. Şeyh bunu bilmesine rağmen hiçbir şey söylemiyordu. Tabii o da aynı şekilde bu altını gizlemeye devam ediyordu. O dervişle yol kılavuzu pir birlikte bir yere gitmek için yola çıktılar. Önlerine çok karanlık bir vadi çıktı. Vadiden sonra karşılarına iki yol belirdi. Dervişin yanında altını olduğu için çok korkuyordu. Çünkü alım insanı rezil ve rüsva eder. Derviş şeyhe dedi ki, önümüze iki yol çıktı. Şimdi hangi taraftan gideceğiz? Şeyh kendisine dedi ki, bildiğin bu yolu bırak. Zira bu yol yanlış bir yoldur. Ondan sonra hangi taraftan gitmek istiyorsan git. İnsan para biriktirmeye kalkıştı mı, şeytan bile onun yanından hızla kaçar. Haram parayla arpa almanın hesabını yapar. Hilekarlıkta devamlı kılı kırk yarar. Din yolunda eşek gibi topallar. Cimriliğinden eli sanki taşın altında kalır. Hile yapmaya geldiğimi sultan kesilir. İş dindar olmaya gelince şaşırıp kalır. Kim para biriktirirse yolunu kaybeder ve ayağa bağlı kuyunun dibinde kalanlara benzer. Sen bir Yusuf'sun. Bu derin kuyuya düşmekten kendini koru. Susup konuşma. Bu koyunun içinde bir an bile nefes alamazsın. Basra Şeyhi Rabia'nın yanına gitti ve kendisine ey aşkta makam sahibi olmuş kişi. Kimseden bir nükte işitmedin mi? Hiç kimseye bir şey söylemiyor ve bir şey göstermiyorsun. Keşf-ı şuhud ile sana zahir olan şeyleri bana anlat ki iştiyaktan canım çıkmak üzere dedi. Rabia dedi ki ey zamanın şeyhi birkaç defa iplik eğirmiştim. Bunu götürüp sattım. Elime tam olarak 2 dirhem gümüş geçti. Bunun için sevindim. O zamanlar bu 2 dirhemi bir elime almadım. 1 dirhemi bir elime, 1 dirhemi de diğer elime aldım. Çünkü her 2 gümüş de bir elimde olursa yol kesiciler karşıma çıktıklarında elimden atamayacağım diye korktum. Dünyaya bağlanmış kimse canını ve gönlünü kanlara bular ve 100 binlerce tuzak kurar. Bir arpa miktarınca haram para elde etmeye çalışır. Sonunda da ölür vesselam. Mirasçısına bu haram para helal olur. Kendisi ise günah ve vebal altında kalır. Ey paraya karşılık simurgu satan, gönlü para sevgisiyle meşale gibi yanan, bu yolda bir kıl bile kapıdan içeri sığmazken kim kendisiyle hazine ve altın getirebilir? Ey karınca gibi yol giden, bir kıl yüzünden zorla seni tutup alıkoyarlar. Bir kıl ucu kadar ihtiyat edilmezse hiç kimse bu yola ayak basmaya bile cesaret edemez. Saadete nail olan bir abid vardı. Tam 400 yıl boyunca ibadet etmişti. Halkın arasından çekip gitmiş, perde arkasındaki sırları Hakk'a söylemişti. Hemdemi Hak'tı. O ne güzel hemdemdir. Kendisi ve nefesi olmasa bile Hak kafidir. Duvarla çevrili bir bahçe vardı. Bu bahçenin içinde ise bir kuşun üzerinde yuva yaptığı bir ağaç vardı. Bu kuşun nameleri çok güzeldi. Her namesinin altında yüzlerce sır vardı. 14. ayrımın sonu. Sayfa 144.
Üstad gidelim istersen.